Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sizlerle birlikte Maraşlı incelemesi yapıyoruz.
Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Data. Bugün uzun bir aradan sonra tekrardan sizlerle beraberiz. Bu başlattığımız podcast serimizin ikinci sezonu ilk bölümünü çekmekteyiz şu anda. Maraşlı dizisiyle başlangıç yapmayı uygun gördük. Şu an tarihimiz 2 Haziran 2023. İkinci sezonumuz hepimize hayırlı olsun o zaman. Yavaştan geçelim podcastimize. Şimdi Maraş'ın oyuncu kadrosuyla ilk olarak başlamak istiyorum. Ondan sonra yavaş yavaş diğer teknik detaylar konusuna geçeceğiz. Zaten bizi sevenlerin çoğu, izleyenlerin çoğu, takipçilerimizin çoğu Maraşlı kitlesinden gelmedirler. Çok iyi bilirler, ezbere bildikleri isimler şimdi. Her birine teker teker değineceğim. Başrollerde de bizi Ali Naboz, Burak Deniz, Serhat Kılıç, Kerem Atabayoğlu ve yanlış hatırlamıyorsam Melis İşiten yer alıyor. Ali Naboz Mahur Türel karakterine hayat veriyor. Mahur Türel karakteri genç bir fotoğrafçı, yeni mezun olmuş, yurt dışından yeni gelmiş bir fotoğrafçı karakterine hayat veriyor. Kerem Atabayoğlu da Aziz Türel. Aziz Türel de İstanbul'da saygın tanınan bir iş adamı. Gayrimenkul zengini, bildiğiniz klasik holding sahibi bir kişi. Mahur Türel de onun kızı. Sonra Burak Deniz'e geliyorum. Burak Deniz de Celal Kün karakterine hayat veriyor. Celal Kün karakteri Maraşlı olan eski bir asker. Fakat emekli olmuş, İstanbul'a yerleşmiş bir sahaf işleten bir asker karakterine hayat veriyor. Evet, bir diğer oyuncumuz da Serhat Kılıç. Kendisi bizi Necati Türel karakteriyle karşılıyor. Necati Türel karakteri Aziz Türel'in büyük oğlu. Aileden dışlanmış, böyle babası tarafından görmezden gelen, çünkü kendisi alkolik bir karakter, böyle boş boş takılan, aklınca yani bize gösterilen boş boş takılan, edebiyat yapan, böyle ev halkıyla içli dışlı bir karakter. Ama öyle göründüğüne bakmayın, hikayenin ana taşlarından birisi kendisi. Ve çok kaliteli bir oyunculuk izletiyor bize Serhat Kılıç burada. Ondan sonra Saygın Soysal var. Savaş Yıldırım. Dizimizin gözüken ana kötüsü. Kendisi psikopat bir insan. Bu tam hastalığını hatırlamıyorum ama güneşe alerjisi var. Güneşe çıktığı zaman yaralanıyor. Böyle bayağı yaralanıyor yani. Kendisinin babası öldürülüyor Aziz Türel tarafından. Yani bize böyle lanse ediliyor. Kendisi de Aziz Türel'den intikam almak amacıyla aileye yanaşıyor. Mahur Türel'i öldürmeye çalışırken Maraş, yani Celal Kün devreye giriyor falan. Yani Saygın Soysal'ın da oyunculuğu çok iyi. Rojde
Ben
Demirel olmaz.
Saygın Soysal hakkında bir şey söylemek istiyorum. Saygın Soysal bu arada benim izlediğim en ikonik kötü karakterlerden bir tanesiydi. Türk televizyon tarihinin. Hani böyle tam şey tarzıydı. Kibar hırsız olayı vardır ya. Hani. O da böyle kibar kötüydü aslında. Bana çok böyle ikonik gelmişti. İlk izlediğimde. Hani böyle alıştığımız o kötülerden farklı bir havası vardı çünkü. Sen de fark etmişsindir zaten. Sen de biliyorsun. Hatta hep yazardım zaten Instagram'da falan da.
Ha, kesinlikle katılıyorum ben de. Doğru söylüyorsun yani. Kötülüğün bile işlenişi bir farklıydı ya.
Evet.
Adam kötülük işlerken bile o kadar kanuni nizami geliyordu ki yani. Hiçbir şey diyemiyordun yani öyle. Böyle
Hani
düşmanlık ya, böyle
böyle
kaçırtıyor falan böyle.
kızabileceğimiz tarzı bir kötü değildi, anladın mı? Şeydi biraz daha böyle hani ne denir ona? Sevilen bir kötüydü. Kötü
Aynen,
karakterin
bu
bir sempatisi
Emir Kozcuoğlu gibi.
vardı. Evet.
Emir
Evet.
Kozcuoğlu gibi işte. Tam olarak. Yani Mahor'u kaçırtıyor da abi. Kız üstüne bir şeyler atıyor. Şey yapıyor. Yine kibarlığından taviz vermiyor. Diyor, iyi misiniz? Bir ihtiyacınız var mı? Bakın böyle yapmayın falan. Böyle bak şu. Yani kötü insandan ne beklersiniz? Barzoluk beklersiniz. Hani şiddet beklersiniz. Bu aksine yani şiddeti en son çözüm yolu olarak veya sinirlendiğinde kullanan bir kişi. Yani öyle göründüğü gibi bir kişi değil. Ondan sonra devam ediyorum ben bu şeylere, oyunculara. Rojda Demirer, Firuzan Türel karakteriyle, bu da Mahur Türel'in üvey annesi oluyor. Dahil şekilde hikayede bulunuyor. Ya kendisinin çok fazla bir vasfı yok. Evin bildiğin üvey anne mevzusu. Ondan sonra böyle bir gelelim. Ha, şey var. Cemil Büyükdöğerli, İlhan Türel karakteri, Evin Ortancaoğlu, oğlu, Aziz Türel'in en sevdiği oğlu, Holding'ine emanet ettiği oğlu. Fakat vasıfsız bir insan kendisi. Klasik böyle şişirilen, göğüs kabartılan evlat denilen bir insan. Fakat bir alakası yok. Sinem Akyol var sonra. Kritik rollerimizden birisi. Kilal karakteriyle hayatımıza dahil oluyor. Hilal karakteri Celal Kün'ün eşi. Şimdi
Eski eşi.
spoiler'a girecek mi? Eski eşi spoiler'a girecek mi, girmeyecek mi? Beni düzelt Emre. Şöyle bir şey de var. Celal Kün'ün bir farklı kimliği de var. Kendisi Mehmet İnce adlı bir ajana hayat veriyor. Bir
Bu arada bence
istihbarat
spoiler
ajanı.
verebiliriz. Zaten bu podcast'i dinleyenlerin birçoğu Maraşlı izlemiştir bence.
Ha, o zaman tamam. Yani onu da Burak Deniz canlandırıyor. Bir nevi kimlik bunalımından işte Celal Kün falan. Celal Kün aslında tamamıyla Mehmet İnce'nin çalışıp kendi kendine bütün ince detaylarıyla tasarladığı bir karakter. Hilal'le Mehmet İnce bağı da işte bu şirket bağından geliyor. Yani bu istihbarat bağından geliyor. Sürekli hatta toplantılar yapıyorlar falan. Hatta Celal Kün karakterinin amacı Mahur Türel'i tavlamak başta falan. Böyle entrikalara giriyorlar. Bunu zaten biz bir konuda anlatacağız, şu an pek girmeyeyim. Devam edeyim. Ondan sonra böyle başka bakıyorum. Özgür Koç var işte. Bu Celal Kün'ün sağ kolu falan. Kendi çapında sevenleri var. Yani iyi bir oyuncu. Çok fazla bir vasfı yok onun da hikayede.
Ama kendi çapında sevenleri var.
Yani kendi çapında sevenleri var işte. Kim sözü meclisten dışarı anlamıştır artık. Ondan sonra da böyle bir bakıyorum. Cihan Yenici'ye bir parantez açalım. O da Ozan karakteri. Ozan neydi? Soyadını unuttum onu. Biliyorsan
Vasıfsız bir
söyle.
karakter. Çok önemi yok ya. Mahur'un eski sevgilisi.
Hem öyle hem de işte birazcık da savaşa aileyi pazarlayan, işte Türel ailesinin arkasından iş çeviren falan bir vasıfsız tip. Sonra başka böyle büyük transferlerden ikinci sezonuna Fuat Baba'yı falan
Gerek
kaymaya
yok kanka
gerek var
onlara.
mı?
Hiç gerek yok. Hiç gerek yok.
İyi o
Keseriz
zaman.
bu arada
Yani
bu kısımları.
kadrosu genel olarak bu. İstiyorsan yavaştan konuya geçelim. Konuyu da sen devral birazcık.
Maraşlı'nın konusu aslında çok böyle acayip detaylı ama ben spoiler'a çok fazla girmeden daha doğrusu hani üstünkör olarak anlatacağım. Zaten asıl bilenler konusunu yani izleyenler zaten asıl konusunu biliyorlardır. Maraşlı özel kuvvetlerden ayrılma eski asker. Açtı bir sahaf dükkanıyla hayatını geçirmeye çalışıyor. Gözü pek cesur. Adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası Zeliş'in vurulduğu gün aslında. Tek amacı hasta olan kızını hayata döndürmeye çalışmak. Hastalıktan kastı da bu arada bir şoka girmiş o vurulma anından sonra. Konuşamıyor. Sadece duyuyor o kadar. Tek amacı bu. Ve bir gün sahaf dükkanının içeriye Mahur giriyor. Olaylar onun çerçevesi etrafında gelişiyor. Yani Mahur'a korumalık yapmaya çalışıyor. Bodyguardlık yapmaya çalışıyor. Hatta zamanında Bodyguard diye bir dizi vardı Netflix'te. Belki bilirsiniz. O diziden çok fazla uyarlama diye bir şeyler de çıkıyordu. Söylentiler çıkıyordu ama aslında öyle bir şey yok. Sadece benzerliği var. Belki esinlenilmiş olabilir ama asıl amaç oradaki zaten Mahur'a yapılan korumalık. Koruma sebebi de şu. Mahur bir gün depoda bu savaş karakterinin yani Saygın Soysal'ın İşlediği bir cinayeti görüyor. Savcı cinayeti galiba değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam.
Evet.
O cinayeti görüyor. Sonrasında bu savaş karakteri, Savaş Yıldırım karakteri Mahur'un peşine düşüyor. Mahur'u da ilk kurtaran kişi tabii ki de bizim baş kahramanımız Maraşlı oluyor. Bu şekilde. Amaç bundan korumak. Ya olaylar aslında bu çerçeve etrafında gelişiyor ama bu gelişen çerçeve, bu gelişen olay aslında sadece buzdağının görünen bir kısmı. Yani o aslında bir kılıf. Öyle söyleyebiliriz. Gerçek konunun kılıfı. Biraz karışık anlattım ama anlattım galiba.
Anlattın. Ya genel çerçevesine bakıldığında çok dallı budaklı bir konusu var yani. Bunu burada anlatmak mümkün değil. Anlatsak da anlamazsınız. Yani de, tabiri caizse izlemeniz lazım. Derler yani buzdağının görünen kısmı gibi. Altında çok detaylı şeyleri var yani. Konular her hikaye, şöyle söyleyeyim size. Her karakterin kendi konusu, kendi işleyişi, kendi hikayesi var yani. Aslında her karakter bir başrol gibi yani. Figüranın bile utanmasalar hikayesini yazacaklarmış da son anda tutmuşlar etemi gibi düşünün yani.
Ve şöyle
Öyle bir.
yan karakterlerin normalde böyle üstün kör olarak anlatılıp ve geçilir ya. Hani bu dizide öyle bir şey yok. Yan karakterlerin bile böyle ilmek ilmek işlenmiş bir hikayesi var. Yan karakterlerin hikayelerinden bile ana hikayeye bağlayabiliyorsunuz bazı noktaları. Yani aslında detayı çok yüksek bir dizi. Hatta kesinlikle yayında olduğu zamanlar ki o yani ben teorileri hatırlıyorum ya. Nasıl teoriler uçuyordu havalarda, hatırlıyor musun?
Kesinlikle ya. Bizim tanışmamızı sağlayan da o teorilerdi zaten.
Yani ben burada. Evet evet orası öyle zaten. Maraşlı'nın teorileri çok farklı ya.
Yani çok başka ya. Yani düşündürücü bir dizi, uzun zaman oldu böyle bir dizi izlemeyeli. Uzun zamanda olacak herhalde.
Ben iki yabancıdan ümitliyim ama neyse onu daha sonra konuşuruz.
Onu sonra konuşuruz, onu karıştırma şu an. Onu en son hatta bir duyurusunda geçeriz.
Aynen. Bu arada bunlar bir şey söylemek istiyoruz. Bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Çok kısa. Bu dizi hakkındaki bizim asıl geçmişimizi merak edenler, yani asıl yaşananları merak edenler, biraz film dizinin falan serüvenini merak edenler. Çünkü biraz film dizinin serüveni Maraşlı'yla başladı. Bizim ilk podcast'imize ulaşabilirler. Orada anlattık. Podcast'imizin ismi de işte Kendi Senaryomuz Kayıp Hayat ve Biraz Film Dizinin Gelişim Serüveni diye bir şey galiba. Yanlış hatırlamıyorsun. Orada bunun hakkında da az çok biz bir şeylerden bahsettik zaten.
Aynen öyle. O tarz bir şey olması lazım. Şimdi incelemek gerekirse bir konuyu düşünüyorum. Böyle çarpıcı vermediğimiz bir detay. Şöyle bir şeyden özür diliyorum. Biz Zeliş'ten hiç bahsetmedik. Zeliş, Maraşlı karakterinin, daha doğrusu Mehmet İnce ile Kilal'in kızları. Zeliş'i canlandıran Bedriye Roza Demir olması lazım, çocuk oyuncumuz. O da üstüne düşeni gerçekten kendisi sağlam bir şekilde yaptı. Başka düşünüyorum şu an böyle bir aklımıza gelen veya şey vermeyeceğimiz konu hakkında böyle bir ağam şağam bir şey kalmadı. Yani daha doğrusu spoilersız ağam şağam bir şey kalmadı.
Ya normalde spoiler'a çok fazla takılmıyoruz ama şu an eğer spoiler'a girersek bu konu kısmı çok fazla uzayacak.
Yani burada bir saat, bir buçuk saat konusunu anlatmaya çalışırız. Şöyle bunu burada söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama senaryodan çıkan bazı parçalar var elimize ulaşan. Biraz istihbaratımız sağlamdır. Hayırdır söylemesi. Bunu övünüyorum. Neyse. İşte bu çıkardığı parçalardan bir kısımda da Necati karakterinin bir kendi şeyi var, monoloğu var. Bu monologda şey geçiyor, işte bu doğu insanını tasvir ediyor kendince böyle. Doğu-batı çarpışması. İzleyenler bilir, Necati karakterinin böyle bölümde yaklaşık 5-10 dakikalık ev halkıyla yaptığı konuşmaları meşhurdur. Yine o konuşmalardan birinden bahsediyor. O konuşmaların birinde de işte bu doğu insanının tasviri, batı insanıyla çakışmasını, yenilik falan, böyle bir kültür çakışması olur ya, onu tasvir eden çok güzel bir paragrafı maalesef kanal ya da yapım müdahalesiyle çıkarıyor. Yani güzel bir mesaj var orada. Ama buradan açıklayamıyoruz. Siyasi konuya girmek istemiyoruz. Çünkü siyasete girer girmez karışılır.
Yani aslında buradaki asıl amaç politikadan ziyade biraz daha doğu ve batı çarpışmasını anlatmak. Çünkü zaten Ethem Özışık ve ekibinin bu diziyi ilk yazmalarındaki sebebi buymuş. Bir röportajını anlatmıştı. Maraşlı yazarken doğu ve batı çarpışmasını en iyi şekilde anlatmaya çalışmakmış. Ki bence başardılar bu arada. Yani en azından 26 bölümde verebilecekleri kadar güzel mesaj verdiler.
Kesinlikle. Ben katılıyorum bu konuda.
Özellikle Necati karakteriyle birlikte.
Aynen öyle. Onunla birazcık yıkmaya çalıştılar da işte doğru söyleyin 9 köyden kovarlar hesabı. Onun da sonu pek iç açıcı olmadı. İşte bu tarz, yani burada vermek istediğim esas mesaj, yani senaryodan çıkan kısımlar bile çok kıymetli. Bu senaryonun yine belli anlatılmayan veya es geçildiği zannettiğiniz kısımlara tabir ediyor nevi yani. Havada kalan bir şey yok. Kalan şeyler müdahaleyle yapılmış şeyler yani. Kesinlikle eksiksiz, tutsuz bir senaryo yani. Yani genel olarak konusu hakkında anlatacaklarımız bu kadardı. Onun haricinde bir anlatmak istediğim bir şey veya bir anı var mı? Sanki bana bir söylemiştin diye hatırlıyorum ben ama yanlış hatırlamıyorsam.
Evet var. Belki birçoğunuz bilir buradaki takipçilerinizden. Ben Maraş'ın setine gitmiştim. Daha doğrusu denk gelmiştim. Kadıköy'de çekiliyordu bu son final sahnesinin sahaf sahnesi. Finalin sahaf sahnesi. Ben de Kadıköy'e yakın bir yerlerde oturuyorum. Bir işte o zamanlar Maraşlı tayfasından, Maraşlı fan grubu tayfasından bir arkadaşım vardı. Demiştik ki hani Kadıköy'de çekiliyor, gel beraber gidelim demişti. Daha sonra tabii kendisi gelememişti. Bir olay çıkmıştı, o yüzden gelememişti. Ben de dedim hani benim evim yakın, ben gideyim, hatta canlı yayın falan da açarım demiştim. Bu arada bunu da herkese söylememiştim. İlk defa anlatıyorum burada. Hatta belki sen bile ilk defa duyuyor olabilirsin. Bunun asıl hikayesini.
Tam emin değilim ondan.
İşte o şekilde işte denk gelmiştim, gitmiştim ve bir şekilde o sahıfı ben bulmuştum. son sahne işte sağ taraftaki o hani karşılaşma sahnesini denk gelmiştim. Orada Burak Deniz'le sohbet etmiştim. Çekebilir miyim diye izin almıştım. Hani en azından canlı yayın yapabilir miyim? Benim bir sayfam var falan filan diye. Bana öyle bir şeyin yasak olduğunu söylediler. Benden sonra gittim geriden çektim. Tabii daha sonra bayağı bana bir sıkıntı çıkarttılar. Hatırlıyorum kapatın canlı yayın demişlerdi. Zaten onun üzerine ben kapatmıştım yayını. Yoksa hala devam edecektim. Burak Deniz'le bayağı sohbet muhabbet etmiştim. Marası dizisi hakkında. Fotoğraf da çekilmek istemiştim ama dediğim gibi işte pandemi kuralları sebebiyle çekilememiştim. Ali Nabuz'un da uzaktan fotoğrafını çekmiştim. Zaten sonra o çektiğim fotoğraflar bütün Twitter'da yayılmıştı. Hatırlıyor musun?
Evet. Zamanında.
Evet.
Bayağı bir yankı getirmiş. Seni konuşuyorlardı bir ara Twitter'da zaten o yayının kesitlerini falan.
Evet bayağı. Hatta bayağı sayfaları da çıkmıştı hatırlıyorum yani.
Evet o zaman bir de şey vardı ya bu final olmasın furyası falan Twitter'a ayaklanmıştı falan. O mevzulara
o zamanlar geldik. Maraşlı bir de şeydi ya hani böyle sosyal medyada en çok konuşulan diziydi. Artık böyle sosyal medyayı domine etmişti hatırlıyor musun?
Evet.
Rekoru yani, falan kırmıştı. Rekor üstüne yani rekor.
Evet böyle bir şeydi ki yani artık şey böyle diğer fanlar kıskanıp saldırıyordu falan. Bu kardeşlerin fanlarıyla polemikler falan.
Evet şey ben hatta kavga etmiştim.
Yani linçleme mevzuları falan böyle iğrenç çocuk ergen şeyler.
Vallahi ya. Bu şekilde ya galiba genel olarak anılarımız ve konusu kısmı.
Yani ben hatırlıyor muyum bilmiyorum. Bunu önceki podcast'ta anlattım mı tam emin değilim. Bu Maraş'a sen hatırlıyor musun? Maraş'a ilk başta nasıl tanıştığımın hikayesini falan. Anlattık mı orada?
Anlattık.
Anlattık mı?
Evet anlattık.
O zaman tamam. Anlattık. Benim de onun harici ekstra bir konuşacağım bir şey yok. Yani güzel zamanlardı. Keşke bitmeseydi. Daha şimdi demin bu kadrosunu sayacağım diye tabiri caizse biraz Wikipedia'dan yardım alıyorum. Wikipedia'ya bir girdim. Orada bölüm reytinglerini gördüm. Emre dedim yani bu reytinglerle nasıl final yapmış bu dedim. Yani bu sondaki iki bölüm hariç o gün değişmesinden sonra genellikle 4.5-5 bandındaymış yani bu. Kesinlikle Fox veyahut da başka bir kanalda olsa garanti ikinci sezonunu yine alacak bir dizi. Yani şu an biraz daha dank etti. Yani o zamanlar birazcık hani az geliyor falandı da yani şimdi günümüz dizileriyle hala ki bu sezon dizilerin reyting oranıyla kıyasladığımızda yani baya bir şey yani.
Bir de o zamanlar pazartesi günü yasa kelime vardı, çukuru vardı yani.
Evet bir de şey vardı Alp Aslan, Büyüksel Çukuru vardı. 3 evet, büyük diziye rağmen bu reytingleri alıyordu yani. Pazartesi bildiğiniz reyting savaşı dönüyordu yani.
Ve Çukur gittiğinde de yine bayağı yükseliyordu reytinglerimiz bizim. Ki zaten evet. O sezonla Çukur'un sezon finaliydi yani. Aslında bir sezon daha dayansalar yani Maraşlı'dan gerçekten çok farklı cevherler çıkabilirdi.
Kesinlikle. İkinci sezonu da hazırmış bu arada dizinin de işte kısmet olmadı.
Sağlık olsun diyelim ya. Yani söylenecek çok fazla şey var da işte onu şu anda söyleyemiyoruz. Siz zaten anladınız. Biz zamanında onları çok konuştuk.
Şu şey vardır ya konuşursam ağır konuşurum hesabı. Tam olarak o hesap.
Aynen.
Yani öyle genel olarak. Şimdi size bir yani müjde olarak mı karşılarsınız yoksa tepki verir misiniz vermezseniz misiniz bilmiyorum ama Ethem yine bu tarzda bir dizi hazırlıyor şu an. Belki duymuşsunuzdur iki yabancı adında. Bu sefer Fox'ta yayına girecek kendisi. Yeni sezonu alındı hatta. Bu sezon başlayacaktı. Şey yaptılar şimdi sete
çıktılar. Hype yüksek hatta olsun diye. Evet. Bir dahaki sezonu ertelediler.
Evet biraz da kadrosunu sağlamlaştıracaklar sanırım. Bilmiyorum ama. Şöyle şu an setteler hatta. Setten fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Birkaç tane fotoğrafımız var. Gördük Twitter'da veya bir senin paylaştığı, bir sen Altıntaş'ı paylaştığı fotoğraflarda. Şu an setteler yani. İlk üç bölümünü çekip tatile çıkacaklar. Ağustos gibi normal sezon çekim rutinine dönecekler. Yani bence oyuncu kadrosunda işte Hande Erçel'le Burak Deniz'i buluşturdular. Yani dizinin konusu bakımından birazcık Maraşlı tadında olacak eyvallah ama yani tekrardan görülmüş maçları, çiftleri tekrardan çift yapmaları ne kadar mantıklı bilmiyorum. Da bunu podcast'te konuşuruz zaten. Size bunu söylemek istedim. İki yabancı dizisi çok yakında geliyor Eylül ayında.
Ben de onun hakkında sadece şunu söylemek istiyorum. Şöyle bir şey var. Bence iki yabancı dizisinin bir kısmı Maraşlı'dan alıntı olacak biliyor musun? Yani Ethem'in yazamadıklarından bir kısmı olacak bence. Ben düşünüyorum böyle bir şey olacağını.
Ben onu söylemedim. Aklımdan mı geçirdim? Ben onu söyledim diye düşündüm.
Yok söylemedim.
Maraşlı'nın ikinci sezon kısmından ben özellikle oradan evrildiğini düşünüyorum. Çünkü Ethem bu tarz dizileri yaklaşık olarak yani ayıptır söylemesi 3-4 senede bir veya 2-3 senede bir ön hazırlık yapmadan yapmaz. Bu iki yabancı ortada yoktu. Birden böyle tak diye çıktı falan böyle.
Uyarlamadız aslında iki yabancı.
Uyarlama mı?
Evet, uyarlama ama Ethan mutlaka kendilerini zaten katacaktır.
Evet, evet, evet. Hatırladım. Doğru, doğru. Da işte yani bence biraz da bu hazırlıkların ve dizinin yetişmesinin bu sezon, hatta bu sezon çekilmesinin planlanmasının bir diğer sebebi de o ikinci sezon Maraş'ta ikinci sezon hazırlığından kalan elindeki senaryodur diye düşünüyorum.
Bence ben. De çünkü Ethem'in içinde kaldığı çok belli.
Yani röportajlarında da belirtiyor zaten. O zaman diyeceğin veya sormak ya da söylemek istediğin bir şey var mı?
Benim yok, sanırım artık bitti. Çok konuştuk.
Evet, yine çok konuştuk, birazcık kısa tutalım dedik ama biraz uzadı. O zaman kendinize iyi bakın. Bir sorunuz varsa veyahut da Maraş'ta hakkında konuşmak isterseniz veyahut da bize ulaşmak isterseniz Instagram linklerimiz açıklama kısmında yer alıyor. İstediğiniz gibi 7/24 ulaşabilirsiniz. Bu podcast'te şöyle bir şu başta yapmam gereken duyuruyu şimdi yapıyorum. Bu podcast bir süre yine haftada bir gün olacak. Çarşamba günü saat 8 ya da 9'da yayınlanacak bir süre. Bu sınav dönemimizi atlatana kadar. Ondan sonra yine pazartesi, cuma sizlerle olmaya devam edeceğiz. Haftada iki gün, bir sıkıntı çıkmazsa. İkinci sezonumuzun ilk bölümü hayırlı olsun o zaman. Hepinize hoşça kalın.
Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.